Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz.
Bugün 25 Ocak Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresine girerek radyo bandından şu an ve bizden önceki sesli haberleri, programları dinleyebilirsiniz diyelim ve gündem başlıklarına geçelim. İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'den geçti, ancak öncesinde ABD Savunma Bakan Yardımcısından Montreux Boğazlar Anlaşması ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Kendisi Türkiye ile çatışma durumundan uzaklaşabileceğimiz koşullar üzerine çalışmak istiyoruz şeklinde ifadeler kullandı. Bu ne demek? Türkiye şu an Karadeniz'deki çatışma olduğunda, iki devlet arasında herhangi bir çatışma olduğunda Montreux'un 19. maddesini uyguluyor ve ne bu? Bölge ülkeleri, yani giriş çıkış tamamen benim kontrolümde diyor ve bu Türkiye'nin tarafsızlığını bir anlamda aslında destekler mahiyette bir madde ve anlaşma. Montreux geçmişte 1936 yılında imzalanmış ve Türkiye'ye bugün de dahil olmak üzere böyle bir güç atfetmiş, veriyor. Türkiye'nin bu tip durumlarda ne yapması gerektiği ile ilgili. Tabii bu Montreux Boğazlar Anlaşması'ndan geçmişten bu yana ABD çok rahatsız, bunun uygulanmaması gerektiğini sürekli, yani açık bir şekilde dillendirmiyordu, ancak ilk defa onu da dillendirmeye başladı. Hep böyle bir şerh düşmeye çalışıyordu. Dert neydi? Karadeniz'de bir şekilde o kendi Türkiye'li tırnak içinde müttefikiz dediği, müttefik ifadesini tırnak içinde kullanıyorum, ne kadar müttefik olduğunu yaptıkları çalışmalardan görüyoruz. Bir şekilde Karadeniz'de o Montreux'u delip oraya savaş gemilerini bir şekilde sokabilmek ve Karadeniz'de bu bir savaş denizi haline, diğer coğrafyalarda olduğu gibi, işte bugün Kızıldeniz'de olduğu gibi bir hale sokma girişimi. Tabii bu şu an Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta Birleşmiş Milletler binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Kendisine de bu ABD Savunma Bakan Yardımcısının Montreux'den rahatsızlığı ile ilgili ve delinmesi ile ilgili açıklama soruldu. Lavrov da bu konuyla ilgili tam şöyle bir iki cümle okuyacağım. ABD'nin eğer Montreux Sözleşmesi'ne ilişkin bir değişiklik talebi bulunuyorsa, Türk meslektaşlarımız sözleşmenin koruyucuları olarak bize birçok kez sözleşmenin hükümlerini kesin bir şekilde uygulayacaklarını söylediler. Şimdi Lavrov'un açıklamasındaki koruyucuları olarak ifadesini kullanmasının sebebi şu: çünkü bu anlaşmaya taraf aynı zamanda. Yani Montreux Boğazlar Sözleşmesi ne zaman, şöyle kısaca tarihinden de bilgiler verelim. Tabii Lozan Barış Anlaşması'nda bu mesele 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'nda çözümlenemiyor. Türkiye için çözümlenemiyor. Bir Boğazlar Kurulu oluşturuluyor. Başkanı Türk ama doğrudan Türk askerinin yerleşemediği bir durum bu. Daha sonra İşte 1930'lu yıllarla birlikte ve bu işte 29 dünya krizi, Türkiye'nin, dünyanın artık ikinci bir dünya savaşına yürüdüğü süreçte, Türkiye o zaman Mustafa Kemal yönetiminde o durumu görerek, o dünyadaki konjonktürü görerek bir adım atıyor ve masaya oturtuyor tarafkar ülkeleri. 1936 Temmuz ayında Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. 15 Ağustos 1936'da da Türk ordusu, Türk askerleri artık Boğazlar derken şöyle Türk Boğazları olarak geçer bunlar. Lozan'a da öyle girmiştir. Tarihte ilk kez Türk Boğazları. Bu sadece Boğazlar deyince hep İstanbul Boğazı görünüyor ama Çanakkale'de bu Möntrö'nün kapsamındadır. Çanakkale ve İstanbul Boğazları. O yüzden bu iki boğaz için Türk Boğazları derler. Türk Boğazları ifadesi kullanılır. Lavrov neden taraf ülke ifadesini de kullandı? O da şundan dolayı, çünkü Möntrö-Boğazlar Anlaşması'nı imzalayan ülkeler arasında o dönem Rusya da var. Sovyetler Birliği o dönemde. İmzalayan ülkeler kimler? Fransa, İngiltere, Bulgaristan, Japonya, Sovyetler Birliği, Türkiye, Romanya ve Yugoslavya temsilcileri. 20 Temmuz 1936 yılında imzalamışlar. Yani hem Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler hem de o dönem doğrudan bu sorunu yaşadığımız, yani boğazlara tam hakimiyet kurulamayan ve bunun önünde olan ülkeler, işte İngiltere, Fransa gibi. Yani ABD bu ülke, bu Möntrö'ye taraf dahi değilken Möntrö'nün delinmesi için sürekli çaba harcıyor ki mesela İngiltere, iki hafta önceki gündemleri bültenlerde de programımızda da okuduk biz. Ukrayna'ya iki tane mayın temizleme gemisi gönderdi ve Möntrö gereği bu gemiler geçmedi boğazlardan. Geçmeyeceğini İngiltere de biliyor. Bilmesine rağmen böyle bir girişimde bulunması tuhaf. Yani sürekli bunu Batı, yani İngiltere, Amerika başta olmak üzere Batı'nın sürekli burayı bir delme girişimi, yeni değil bu. Bundan önce de vardı. Artık açık bir şekilde de bunu söylüyorlar, rahatsız olduklarını bu durumdan. Ama doğrudan böyle bir müdahale etme hakkı tabii ki yok ABD'de. Ama bunu söyleyebilme küstahlığı da başka bir durum. Şimdi konuyla ilgili emekli tümamiral Cem Gürdeniz. Daha önce bu Cem Gürdeniz'i bu konularla ilgili yayınlara da almıştık kendisini. Uzunca bir mesaj atmış. Ve bu ABD'nin, ABD Savunma Bakan Yardımcısı'nın açıklamasıyla ilgili diyor ki, Möntrö Sözleşmesi ve Türk Boğazları'nın sahibi bir devlet olarak Möntrö uygulamalarına karışmak egemenliğimize doğrudan müdahale sayılır. Devam ediyor. Diğer yandan ABD çöküşün ve karmaşanın içinde bir devlet olarak Lozan ve Möntrö'ye taraf olmadığı halde bu cüreti nereden alıyor? Ona bakmak gerekir. Daha dün, bu mesajı attığı tarih, daha dün İsveç'in NATO üyeliği iktidar ve ana muhalefet ile tam kadro mecliste onaylandığı bir konjonktürde ABD Savunma Bakan Yardımcısı'nın konuşması pek sürpriz sayılmamalı. Neokon emperyalizmi sınır tanımıyor, Türkiye'nin verdiği her tavizden sonra daha çoğunu isteyecekler. Şunu demek istiyor, çünkü Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının, ki bunda Cumhuriyet Halk Partisi de onayladı, AKP ve MHP grubu da onayladı. Diğerlerinde evet hayır şeklinde, birazdan anlatacağım o haberi de, mecliste öyle bir durum da var. Sonuç itibariyle onaylandı. Bu onaydan, onayın olduğu gün, yani İsveç NATO'ya dahil olsun TBMM dediği gün ABD Savunma Bakan Yardımcısı da Möntrö ile ilgili farklı bir çıkış yaptı. Cem Gürdeniz de oraya işaret alıyor. Siz böyle bir irade gösterirseniz, iktidar, muhalefet, NATO'ya okey, tamam derseniz, onlar da haliyle mevziyi bir tık ileri alırlar ve derler ki şu Möntrö ile ilgili de şöyle bir rahatsızlığımız var derler, diyerek de kalırlar diyeyim. Diğer konu başlığımıza geçeceğiz. Şöyle geçeceğim ona da. Bu yine bu konuyla ilgili. Şimdi mecliste evet, İsveç'in NATO'ya girişi onaylandı ama farklı bir denklemler oldu. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Yani siyasi partilerin tavırları ile ilgili. Şimdi 599 milletvekili var mecliste. 601 milletvekili yakın zamanda vefat etti. 346 vekil katıldı bu oylamaya. 287 kabul, 55 ret oyu verildi. 4 milletvekili de çekimser kaldı bu oylamada. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Fuat Oktay açıklama yaptı aynı gün ve dedi ki işte Finlandiya ve İsveç tarafından bu konularda atılan adımlar, yani işte gerekli görüşmeler yapıldı. Dost ve müttefiklerimize örnek teşkil etmesini talep ediyoruz dedi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ret oyu verdi. Bunlar da açıklamalar yaptılar konuyla ilgili. Yani İsveç'in Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlarının değişmediğini söylediler ve bunların şahsi karar olduklarını, bir parti kararı değil şahsi kararlar olduklarını ve ret oylarını vereceklerini söylediler. Keza İsmail Erdem yazısında, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece NATO'ya giriş yapılmamalı ifadesini de kullandı. Kısa süre önce İsveç'te böyle bir provokatif bir olay yaşanmıştı. Tam bir provokasyon. MHP'de, şöyle sırayla gidelim, MHP'de fire yok, tüm vekiller NATO genişlesin şeklinde konuştu. İyi Parti biraz farklı bir tutum aldı. İyi Parti sözcüsü Koray Aydın, İyi Partili Koray Aydın açıklama yaptı. Yani ilkesel olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama İsveç beklenilen performansı gösteremedi dedi. Yani ne seninle ne sensiz gibi bir tavır. Topu İsveç'e attılar. Biz NATO'ya karşı değiliz. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Ama İsveç'te hala işte terör örgütleriyle ortak hareket ediyor şeklinde bir açıklaması oldu. Ve o yüzden tam bir net bir tavır ortaya koymadılar. Bunun dışında Saadet grubu da, yani Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Saadet ve Gelecek Partisi birleşerek bir grup oluşturdular. Orada da bir çatlak oldu. Saadet Partisi net bir şekilde biz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağız dedi. Saadet Partisi milletvekili açıklama da yaptı bu konuyla ilgili. Ancak Gelecek Partisi'nden bazı isimler buna karşı çıktılar ve işte Gelecek Partisi'nden Saadet'e geçen grup kurulması için Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamanlı, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbud'un evet oyu kullandı İsveç'in geçişiyle ilgili. Yani Saadet Partisi, Saadet Gelecek İttifakı'nda da NATO'da NATO nedeniyle bir çatlama meydana geldi. En tuhaf tavırda, yani en tuhaf tavır, tuhaf tavır benim yorumum ve okuyunca anlatacağım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Oğuz Kağan Salıcı açık bir şekilde dedi ki NATO'nun caydırıcılığının artması için NATO'nun genişlemesinden yanayız biz. CHP olarak İsveç'in NATO üyeliğine evet diyeceğiz dedi. Ama CHP'li milletvekilleri oylamaya, yani tamamına yakını katılmadı. Yani 110 milletvekili katılmadı. Burdur milletvekili İzzet Akbulut da hayır oyu kullandı. Şimdi CHP'nin meclisteki milletvekili sayısı zaten 130. 110'u katılmamış. Ama öte yandan CHP yönetimi biz genişlemesi yönünde oy kullanacağız diyor. Yani çok ilginç bir denklem bu. Tabii bu, yani bu durumdan siyasi partiler kanunundaki o liderliğin, yani milletvekili olarak vatandaş seçiyor bunları ama o siyasi partiler kanununun getirdiği durum da tartışılır diyeyim, çok uzatmayacağım. Devamında DEM Parti'de de serbest bıraktık ifadesi. İşte eleştiriyorlar kimisi. Kimisi boykot ettik diyor. Ret oyu veren 6 milletvekili de var bu konuyla ilgili. Ama serbest bıraktık şeklinde bir açıklaması var. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim, bu NATO meselesini kapatayım artık. Şimdi NATO'nun Türkiye ile ilgili tavrını öğrenmek için bir örnek vereceğim. Geçmişte daha geriye dönük gidersek birçok örnek var. 2017 Norveç'te yapılan tatbikat. Hatırlayın o tatbikatı. Çok konuşulmuştu o dönemde. 2017'de Norveç'te NATO tatbikatı yapılmıştı. Ve orada Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal madalyalı fotoğrafı düşman kuvvetler safında yer almıştı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi de düşman kuvvetlerle işbirliği yapan isim olarak yer almıştı. Böyle bir tatbikatta bir kurgu yapmışlar. Buna tırnak içinde kurgu diyorum ben. Mustafa Kemal Atatürk düşman kuvvetlerin lideri konumunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ismi de düşman kuvvetlerle işbirliği yapan lider olarak NATO tatbikatında böyle bir tırnak içinde kurgu yapıldı. NATO'nun Türkiye'ye karşı tavrını anlamak için en iyi örneklerden biri budur diyorum ve diğer başlığa geçelim. Şimdi geçen programda özel okullardaki bu zam durumu ile ilgili konuk da almıştık. Özel okullardaki bu işte devlet bir taban belirliyor ama ona rağmen onun üstüne çıkmak için farklı yollarla zam yapılması hali işte. Bir günlük yemeğin 587 TL olması şeklinde. Bunu 576 TL düzeltiyorum. Olması bazı özel okullarda böyle. Bu rakam da işte 10 bin liranın üstüne çıkıyor vesaire diye konuştuk ve o programda özel okulların tarihiyle ilgili de biraz konuşmanın gerekli olduğunu düşündüm. Yani nasıl kuruldu, ne yapıldı? Tabii bunu anlatırken biraz böyle tarihe, geriye dönük tarihe bir yolculuk yapacağız. Mecburen yapmak zorundayız. Buradaki sadece ana başlığımız eğitimin kalitesi olacak. Bu başlığı lütfen aklınızda tutun diyorum. Şöyle cebinizde bir kenara koyun bunu. Anlattıkça zaten bu durumu daha da net oturacak. Neden bunu bu başlığı üste koyduğumu. Şimdi özel birçok bu konuyla ilgili birçok makaleler, kitaplar vesaire yazılmış. Onlardan böyle biraz çalışarak bu özel okul meselesi bugünkünden çok bahsetmiyorum. Bugünü biraz kenara koyun. Bugünkü özel okulların durumu ile ilgili ama iş dönüp dolaşıp gene buraya gelecek. Şöyle ki şimdi özel okullar tarihi dediğimizde ikiye ayrılıyor aslında. Bir cumhuriyetten önce bir de cumhuriyet sonrası özel okullar. Cumhuriyetten önce nasıl? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda ilk kurulmaya başlanıyor özel okullar. Neyle bu özel okulların tanzimat dönemi olarak tarif edilen dönemde başlıyor? İşte sanayi devrimiyle birlikte dünyada o burjuvazinin zenginleşmesi ve bireysel eğitimler, bireysel böyle özel hocalarla alınan dersler artık okullara taşınıyor. Zenginleşen burjuvazi de çocuklarını buralara gönderiyor. Osmanlı'da bunun yansıması ne zaman oluyor? Islahat fermanıyla. Yani 1856 ıslahat fermanı. Tabii bu ne getiriyor? Bu azınlıklara kendilerini işte oradaki Osmanlı'da yaşayan azınlıklara istediği formda özel okul açma izni getiriyor. Kim bu azınlıklar o zaman? Cemaat olarak özel okullar Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. O döneme baktığımızda Osmanlı'daki eğitim sistemi de ıslahat fermanından sonra üç şekilde, üç başlıkta değerlendirebiliriz. Bir, geleneksel okullar, bunlar kaybolmuyorlar. Medrese, işte sübyan mektepleri falan, o gelenek. Bir, doğrudan devletin yine kontrolünde olan bu medreseler vesaire dediğimiz daha çok vakıf kanallarıyla giden okullar. İkinci de işte askeriye, idadiye vesaire, bunlar devlet kontrolündeki okullar. Bir de üçüncü artık Müslüman olmayan cemaatlerin açtığı okullar. Şimdi Müslüman olmayan cemaat dediğimiz yani Rumlar, Ermeniler, Yahudilerin açtığı okullar ama buralara Müslüman çocuklar gidiyor. Önce okul sayılarından başlayalım. Şimdi 1890 yılında dönemin Eğitim Bakanı Zühtü Paşa'nın belgelerine dayanarak 1890 yılında bakıldığında o dönem Osmanlı'da 392 tane Protestan ve Amerikan okulu bulunuyor. Bunlardan 108'i Abdülhamit döneminde, 284'ü ise daha önce açılmış. Abdülhamit döneminden önce açılmış. 108'de Abdülhamit döneminde. Şöyle, bu okulların çoğu Amerikan Boart Misyoner Örgütü'ne bağlı. Yani doğrudan misyonerlik faaliyeti yapan okullar bunlar. Sayıları da böyle. Peki Müslüman çocuklar da bu okullara gidiyor. Bu okulları tercih ediyorlar. Neden bu okulları tercih ediyorlar? Şimdi yine o dönemde Anadolu Genel Müfettişi Şakir Paşa var. 1898 tarihinde padişahtaki bu ilgili işte padişahlık makamına bir mektup yazıyor. Müslüman çocukları neden bu okulları tercih ediyor, araştırıyor Şakir Paşa ve gönderiyor. Orada da şunu tespit ediyor. Diyor ki öncelikle Anadolu'da diyor Türk sanat okulları açmalıyız diyor. Çünkü Anadolu'da Türk okulu yok. Doğrudan kendi ifadeleri çok uzun, o yüzden özetleyerek geçiyorum. Anadolu'da Türk okulları yok ve bu özel okullar, yani Rum, Ermeni, Yahudi ve işte Amerikan okulları, bu yabancı okullara Müslüman öğrenciler daha fazla gidiyor. Bunun da nedeni bu okulların hayata daha iyi hazırlıyor öğrencileri. Yani oradan çıktıklarında bugünün tabiriyle daha rahat iş bulabilme, hayata katılabilme, yani eğitimin kalitesi daha iyi olduğu için durumu iyi olan insanlar da çocuklarını bu okullara gönderiyorlar. Ama bir öte yandan da bu okullar aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri yürütüyor. Sonra sonuç ne oluyor peki? Şimdi burada çünkü denetim de yok, onu da birazdan anlatacağım. Özel okullara giden çocukların önemli bir bölümü de hem ülkeye karşı hem de işte o dönem Osmanlı coğrafyasına karşı ciddi bir düşmanlık da besleniyor tabii. Bunlardan bir tane örnek vereceğim. Her bölgede böyle benzer örnekler var. O dönemi Osmanlı coğrafyasını düşündüğünüzde işte Balkanlar, Arap coğrafyası vesaire genişletebiliriz. Yani bugünkü Türkiye sınırları olarak düşünmeyin. Şimdi Suriyeli şair Refik Rızzam Sellum diye bir isim var. Bu kişi şair ve işte Osmanlı'dan bölünmesi için, yani Osmanlı'nın bölünmesi için faaliyetler yürütmüş. Birisi ifadelerinde diyor ki ben Fransız mekteplerinde okudum. Bugün Suriye, Irak ve Lübnan'da eşraf ve ağaların çocukları Cizrip mekteplerinde okur. Öteki Arap diyarları ise İngilizce hakimdir. Diğerlerinde Amerikan kolejleri okurlar. Hepsinin gayesi Türkler hakkında benim sahip olduğum bilgileri tenkit etmektir. Yani Türk düşmanlığı yapmaktır. Ülkedeki yönetime karşı düşmanlık yapmaktır diyor. Bu bir örnek. Peki bu okullarda denetim yapılmıyor mu? Yani şimdi o coğrafyada açılmış ama denetim yok mu bu okullarda? Eğitim Bakanı Zühtü Paşa'nın ifadelerinden okuyacağım. Yani bu özel okullar denetlenmiş mi o dönemde, denetlenmemiş mi? Zühtü Paşa'nın ifade aynen şöyle söylüyor. Diyor ki adı geçen okullarda okutulan kitaplar, programlar hükümetçe bilinmiyor ve tefti yapılmıyor. Yani tefti denetlenemiyor. Yabancılar tam bir fırsat ve meydan bularak ait bir derecede meslek ve tutturdukları yolun davranılan gerçek yüzünü birazcık olsun anlamak amacıyla hükümet memurlarını gönderiyoruz denetim için diyor. Ancak işin içine işte konsoloslukları, işte büyükelçilikleri vesaire sokarak engel oluyorlar diyor. Denetleyemiyoruz diyor. Bunu söyleyen Eğitim Bakanı. Yani Osmanlı döneminde Zühtü Paşa Eğitim Bakanı. Bu okullar denetlenemiyor. Peki bu okullar denetlenemeyince ne yapıyorlar? O dönemde yabancı okullar açılırken bir yandan da şimdi Müslüman ve Türk çocuklar, işte oradaki Müslüman olanlar da bu okullara gittiği için önüne geçmek için Türkler de okullar kurmaya çalışıyor. İşte ilk kurulan devlet destekli okul ne? Bugün Galatasaray Lisesi olarak bildiğimiz okul. O da 1868 tarihinde kuruluyor. Daha sonra bir özel bir işte iştirakçıları, yani özel yatırımcıların da tavsiyesiyle 1884'te de Emsül Mahir Okulu kuruluyor. Şöyle devam edeceğim. Son olarak işte 1900'de artık 19. yüzyılın başına, 20. yüzyılın başına geldiğimizde 1903 yılında 28 tane Türk okulu var toplamda. Özel okulların sayısı 400'den fazla. Özel okul derken yani azınlıkların özel okullarının sayısı 400'den fazla. Ve burada çocuklara ciddi anlamda hem ülkedeki yönetim hakkında hem de Türkler hakkında düşmanca tavırlar öğretiliyor. Böyle. Bunun tehlikesi ne oluyor? Tabii Osmanlı'da bu tehlike görülüyor son dönemde. Bu tehlike görülüyor ancak artık önünü alamıyorlar. Engel olmaya çalışıyorlar ama işte dernek kuruyorlar mesela. Osmanlı İttihat Mektepleri Cemiyeti kuruluyor 1909 yılında. bu özel okulların faaliyetlerine karşı, işte azınlık okullarının faaliyetlerine karşı önlem almaya çalışıyorlar. Ama yeterli oluyor mu? Çok olmuyor. Şöyle gelelim milli mücadele dönemine. Cumhuriyete gireceğim. Milli mücadele döneminde. Milli mücadele dönemindeki kadro tüm bu süreci yaşayıp gördüğü için bu tehlikeyi de biliyor. O dönemde Anadolu'daki milli mücadeleye karşı en fazla faaliyet yürüten okulların başında Merzifon Amerikan Koleji yer alıyor. İçişleri Bakanı Fethi Bey'in mecliste yaptığı bir konuşma var. Çok ilginç. Onu şöyle anlatayım. Diyor ki yapılan incelemede diyor Merzifon Amerikan Koleji'nde Pontusçuluk yapılıyor ve burada bir siyasi örgütlenme, siyasi kulüp çalışmaları yapılıyor. Kolejin Türkçe öğretmeni Zeki Bey bu Pontus gizli örgütünü hükümete bildirdiği için bizzat öğrenciler ve kolej öğretmenleri tarafından öldürülüyor. Milli mücadele sırasında olan durum mu? Yani oradaki bu azınlık okullarının geldiği tehlikeli boyut. Devam edelim. 1921 yılında yine Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey mecliste yaptığı konuşmada şöyle diyor. Bazı sakıncalar olmasa bütün Türkiye içinde tek bir özel okul, azınlık okulu bırakmam diyor. Hep bu nedenlerden dolayı. Şimdi tabii 1924'te tedrisat kanunu çıkıyor. Şimdi tevhidi tedrisatı anlatırken biraz bunlar eğitimde birliğin sağlanması vesaire böyle konuşuluyor bu ve geçiliyor üstünden. Bu çok sığ bir yaklaşım aslında. Çünkü tevhidi tedrisatla birlikte bu azınlık okullarının tamamına artık devlet denetiminin içine giriyor bu. Girmeyenler de kapatılıyor ki örnekleri de var. Kapatılan Bursa'da, Anadolu'nun başka bölgelerinde kapatılan örnekleri de var. O yüzden affedersiniz, tevhidi tedrisatı değerlendirirken muhakkak bunu bilmek lazım. Bir, sadece eğitimin birliği kuruldu vesaire üzerinden okumamak lazım. İki, bir de bugün dahi işte kız çocukları ile erkek çocukları aynı yerde buluştu diye buna karşı çıkan tırnak içinde böyle tarikat cemaatler var. Onlara da biraz Osmanlı döneminin son döneminde ıslahattan sonra biraz önce özetlediğim bu azınlık okullarının faaliyetlerine bakarsanız tevhid-i tedrisatın tek başına sadece bu nedenle kurulmadığını da bu nedenle görülmediğini de anlarsınız diyorum. Cumhuriyet döneminden de kısaca başlayayım. Tabii böyle olunca Cumhuriyet döneminde 1960'lı yıllara kadar özel okul artık şey yok. Çünkü eğitimde birlik var. Devlet doğrudan kontrol altına almış bu süreci. İşte Türkiye Eğitim Derneği vesaire kurulmuş. Geldiğimizde 1961 Anayasası'nda özel okullarla ilgili bir girişim oluyor. Özel okullar ufak ufak kurulmaya başlanıyor. 1982 Anayasası'nda artık vakıflar eliyle üniversiteler de bu konuda sürece dahil oluyor. Vakıf üniversiteleri de kurulmaya başlanıyor. Ancak özel okulların artışı işte 1985 sonrasında başlıyor. Özal döneminde ve 2002'ye kadar mesela 1985'te 300 olan özel okul sayısı 2002'de 1780'e yükseliyor. Bugün ise yani 2022-2023 verilere göre 75 binin üstünde. Tabii ki bugünkü özel okul ihtiyacı biraz farklı. Şundan dolayı eğitimin kalitesi üst başlığını şundan dolayı verdim başlarken. Osmanlı'da kaliteli eğitimin kalitesi çok kötü olduğu için bu azınlık okullarına çocuklarını gönderiyordu insanlar. Bugün de eğitimin kalitesi devlet okullarında düştüğü için geçen programımızda konuğumuz da bundan bahsetmişti. İnsanlar çocuklarını özel okullara gönderme ihtiyacı duyuyorlar. Bunun temel sebebi aslında bu. Türkiye'de orta sınıf ister istemez biraz daha orta sınıfın büyüdüğü ve biraz daha zenginleştiği geçtiğimiz şu son 10-12 yılda özel okullar devletin de desteğiyle çok patladılar. Ancak son 2 yılda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle özel okulların orta sınıfın zayıflaması ve bununla birlikte özel okulların zamlanmasıyla birlikte şimdi de maalesef bu orta sınıfın çocuklarını gönderdikleri o özel okullardan artık yavaş yavaş yeri almaya istediler diyorum. Eğitimin kalitesinin nasıl sonuçlara evrildiğini görülmesi bakımından bu tarihi süreci anlattım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hemen masadaki arkadaşım Simge'ye ve editörüm İrem'e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.